Sosyal çalışma, sosyal hizmet mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'ten herkese merhaba. Turgay Çavuşoğlu ile Sosyal Hizmet Tarihi'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bir süredir yeni bölüm kaydedemiyorduk çeşitli sebeplerden dolayı. Ama bugün çok güzel ve çok özel bir konumuz var. Konumuza girmeden önce Turgay Hocama bir merhaba demek istiyorum. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ediyorum Elif. Seni soralım.
Ben de iyiyim. Tekrar böyle görüşebildiğimiz için çok mutluyum.
Ben de.
Bugün aslında 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı konuşacağız. Normal şartlarda 23 Nisan özel yayın şeklinde kaydedip yayınlayacaktık. Ancak geç olsun, güç olmasın. Değil mi hocam?
Evet,
Ve
ufak tefek teknik
evet.
hatalar oldu. Sağlık olsun diyoruz.
Evet ve bugün Turgay Hocam bizim için çok güzel bir slayt hazırlamış. Bugün ilk olarak onu paylaşacağım. Daha sonra da bir giriş yapabiliriz. Şimdi hemen bir ekranımı paylaşıyorum. Oldu değil mi hocam?
Evet, başlayalım. Biz bunu tabii 23 Nisan'da demiştik. Daha sonra 8 Mayıs'ta yayına vereceğiz demiştik. Aradan bayağı zaman geçmiş. Bu 8 Mayıs'ta hazırladığım şekilde kalmıştı. Düzeltme yapmamışım. 23 Nisan'ları gerçekten çok iyi bilmek lazım. Ve çok özel bir hem bayram hem gün milli egemenlik bayramıdır. Çok değişik bir uygulaması vardır. O nedenle zamanı ekonomik kullanma açısından, çünkü uzun programları izlemek biraz daha sıkıyor, derleyip toplamaya çalışacağım. Ama bir gazeteden kestiğim bir arşiv belgesiyle başlamak istiyorum. Hemen istersen o dönemin sosyoekonomik durumuyla ilgili konuya girelim. 1920'lerde, yani Milli Mücadele döneminde Türkiye nasıldı? 13,6 milyon nüfus, kilometre kare başına 17 kişi düşüyor. Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımında Türkiye'de kentte yaşayanların oranı %24. Yani büyük, bu tabii sayısal olarak bazı istatistiklerde değişiyor ama neredeyse %75'i, hatta bu sayı %78'lere kadar çıkıyor, köylerde yaşıyor. Tam bir köylü nüfus. Tabii İstanbul'u hariç tutuyoruz bu konuda. İstanbul Osmanlı'nın başkenti. Nüfus o sırada da orada yine yoğun. Köylü nüfusun %22'sinin hiç hayvanı yok. Aile başına bir karasaban bile düşmüyor. Ekilebilir alanların ancak %5'i, %10'u. Çocuk ve yetişkin ölüm oranı çok yüksek. Üretken erkek nüfus azlığı ve doğurganlık azlığı. Erkek nüfus azlığı derken müthiş bir şekilde savaşlarda erkek nüfusu kaybediyoruz. O nedenle çok az bir erkek nüfusu var. Hatta o dönemlerde o ayrı bir konu olabilir. Hatta 2-3 ay önce gazetelerde de geçti. Bekarlık vergisi diye bir vergi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçiyor, konuşuluyor. İlginç olaylardan biridir ama ona fazla girmeyeceğim. Erkeklerin silah altında olması nedeniyle evlilik azdı. Bu da elbette çocuk sayısının düştüğünü getiriyor beraberinde. Olumsuz sağlık koşulları nedeniyle nüfus artış hızı düşük. O dönemin sağlık koşullarına baktığımızda humma, tifo, tüfüs, sıtma, trohom çok güçlü bir şekilde Türkiye nüfusunu kırıyor. Bu nedenle böyle hastalıklarla mücadele eden ve tabii daha sonra 1936'larda Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun çıkması çok ciddi. 1925'te ilk kurulan bakanlık Sağlık Bakanlığı. Yani Atatürk'ün sağlık ve milli eğitime verdiği önemi ortaya koyuyor. Peki ne diyoruz? Her dört çocuktan birisi bir yaşına gelmeden ölüyor. Yani nüfusun %25'i bir yaşına gelmeden ölüyor. Bu müthiş bir sayı. Çok müthiş bir sayı. Bunun içinde sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık, ne dersen de her şey var. 1920-23 yıllarında nüfusun %10'u ve kadınların sadece %3'ü okur yazar. Bu orana dikkat ettiğimizde ileride tabii bilemiyorum programımıza göre baktığımızda bence halk evlerini incelememiz lazım. Türk ocağını incelememiz lazım. Sosyal hizmet tarihi açısından, toplumla çalışma açısından nedir bunların önemini ortaya koymamız lazım. Balkan Savaşları sonucu yaşanan büyük göçler. Bu elbette her iki tarafın Batı yakasındaki Yunanistan göçleri ve aynı şekilde Yunanistan'dan bize gelen mübadele dediğimiz göçlerde yaşanan dramlar var bunun içinde. Yani bu ayrı bir konu. O nedenle zamanımızı ekonomik kullanmak için ama mübadeleyi de sosyal hizmet uzmanlarının çok iyi bilmesi lazım. Özellikle Girit'le ilgili çalışmalar yapan birçok hocamız var mübadele konusunda. İlginç şeylerden birisi. Genel durumumuz bu. Peki ikinci slayta geçersek karşımızda hükümet politikaları ne diye geliyor. Bak şeyde küçüklere müjde 23 Nisan sabahı 11'de 3 sinemada 3000 çocuğa bedava sinema göstereceğiz. Yani çok ilginç bir bayram. Peki politika ne? Onu daha sonraya koyayım. Evliliklerin özendirilmesi. Bu aynı zamanda Himaye Etfal Cemiyeti'nde yönetmeliğinde vardır. Yani onların nizamnamesinde o zamanki adıyla evliliklerin özendirilmesi ve birbirine eşit insanların bir araya gelip evlendirilmesi önemli deniyor. Çocuk ve yetişkin ölümleriyle mücadele, umumi ıslah kanunu diyoruz. Sağlıklı nesil yetiştirilmesi diyoruz. Sağlıklı nesil yetiştirilmesi için de Sağlık Bakanlığı bir yandan hastalıklarla mücadeleyi yapıyor. Himaye-i Etfal Cemiyeti yani bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu da hükümetin tam bir aile, sosyal güvenlik ne bakanlığı diye nitelendirirsek dönemin en güçlü sivil toplum kuruluşu. Yani anne ve çocuk sağlığına ait çıkardığı müthiş yayınlar var. Bunları daha sonra da ele alacağız. Doğurganlıkların arttırılması, bununla ilgili Himaye Etvali'nin nizamnamesinde de var. Gürbüz çocuk yarışmaları düzenleniyor. Çok ciddi şekilde 6 ve yukarısı olan ailelerin 6 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelerin desteklenmesi geliyor. Göçmenlerin desteklenmesi, çocuk yapmaya engel olacak nitelikteki fiil ve hareketlerin cürüm sayılması diyor. Yani gebeliği önleyici her türlü şeyi yasaklıyor. Araçları yasaklıyor. Çocukların ödüllendirmesi, Gürbüz Türk Çocuğu yarışmaları, 23 Nisan programları biraz sonraki açıklayacağız size. Ve hükümet programlarında muhakkak nüfusu arttırıcı çalışmalar. Tek hedef nüfusun arttırılması. Nüfusun da arttırılırken Gürbüz, sağlıklı ve milli eğitim açısından da Atatürk'ün ilk milli eğitim toplantısında milli mücadele zamanında yapmıştı. Öğretmenlere yönelik çok ciddi çalışmaları vardır. Yani bu üçlü sağlık, milli eğitim ve Himaye Etvali'nin çok ortak çalışması karşımıza gelecek şimdi. Elif, çok ilginç olan şeylerden biri sivil toplum kuruluşlarında baktığımızda Atatürk'ün kendi el yazısıyla bunun Türkçesini şey yaptık. Ne diyor baktığımızda Himaye Etfal Cemiyeti'nin şeyini üyeliğini temenni ederim diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olarak Himaye Etfal'e ait onayını, yani Himayet Valı'ya verilen desteğini kendi el yazısıyla Atatürk bu şekilde yazmıştı. Bu elimizdeki önemli bir belgelerden birisidir.
Aslında çokça hani desteklemiş ve destek verilmesini de istemiş. Yani vatandaşlar işte yardım etmeye mecburdur gibisinden de
Evet.
söylemleri olmuş.
Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Vatandaşlar dediğin gibi Himaye Etbal'a mecburdur diyor. Peki Himaye Etbal Cemiyeti bu tam bizim görüntümüzün arkasında vardı aslında. Ben onu kötü yere yerleştirmişim. Dikkat edersen cami şeyinde ağlayan bir çocuk. İlk ablemlerden biri Osmanlıca yazılmış. O ablem bir çaresizlik içindeki çocuğu şey yapar. Altındaki de daha sonra Himayet Etval Cemiyeti'nin internetten bulduğum bir şey o. İlginç bir ablem. Yani hiç görmemiştim böyle neyin üzerine çizildi, ne yaptı ama internetten karıştırırken bunu buldum. Ama üstteki özellikle bir çocuğun çaresizliğini gösteren bir ablem. Peki Himaye Etfal Cemiyeti'nin tek tek saymayacağım. Ben örnek olsun diye veriyorum. Sanırım yanılmıyorsam iki kişiydi. Onun dışında hepsi milletvekili. Dikkat edersen. Hepsi Edirne'den tut Eskişehir'e, Bolu'ya kadar elbette Doktor Fuat Bey. Hepsi çok güçlü bir şekilde milletvekillerinden oluşan. Mesela Kozan Mebusu Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı. Bunun yanı sıra Rauf Bey. Bunlar Yunus Nadi Bey basında. Dikkat edersen çok güçlü bir şekilde parlamenterlerden oluşan bir kuruculardan oluşuyor. Bu nedenle Himaye Etfal Cemiyeti yani Atatürk'le bağlantılarını kurması açısından çok yakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki arkadaşlarından oluşmuş. Evet.
Yanılmıyorsam Fuat Bey de hani ya da diğerleri de Himaye Etfal Cemiyeti'ne de yapmış olduğu çalışmalarla bu gelir anlamında çok büyük katkı sağlamışlar, destek vermişler. Yani okumalarımdan hani aklımda kalanlar hani şöyle bir düşünüyorum, Fuat Bey sanırım çok çalışmış ve gelir anlamında Himaye Etfal Cemiyeti'ne çok büyük katkıları olmuş. Bizim şimdi slaytımızda da var. İlerleyen kısımlarda siz
Evet.
değineceksinizdir. Burayı ne yapayım?
Burada bir atladık mı?
Atlamadık. Çok eline.
Aa, ben o zaman atlamışım burada. Çünkü bunun A, B, C, D, E'si vardı. Atlamışım. Himaye Etfal Cemiyeti nizamnamesinde baktığımızda çok ciddi şekilde anne çocuk sağlığı ile ilgili birçok bak P maddesine baktığımızda Himayetvel'in gayesi temin için izdivaçlarda sin, bünye, mizaç, münasebet ve de içtimai itibariyle kifayet bulması hakkında neşriyat. Yani evliliklerin bünye, mizaç ve şey açısından neşriyat. Bu neşriyatı da nasıl kadınla yapıyor? Çocuklara sıhhi bir tarzda eğlendirmek için oyun meydanları ve bahçeler vücuda getirmek. O dönemlerde dikkat edersen 1921'de kuruluyor. Ve bugünkü halen yerinde tabii otopark yapıldı daha sonra çok ilginçti. Orada çocuk bahçesi var ve kum havuzları var, yüzme havuzları var çocukların eğlencesi için. Ve kumlar belirli zamanda yerinden alınıp başka bir şekilde yenilerini getiriyor. Yani o dönemin tarihçesine baktığımızda çocuk bahçeleri ve oyun bahçeleriyle ilgili çok ilginç gelişmeler vardır. Asajenik o dönemde çok ciddi şekilde Amerika'da yapılan oyun parklarının aynı uygulamasını Türkiye'ye getiriyor. Himaye Etval Cemiyeti'nin birçok yerde çocuk bahçesini görmüş. Yani çok ilginç bir çocuk cumhuriyeti oluşturuyor. Elbette Türkiye Cumhuriyeti oluşturuldu, Büyük Millet Meclisi kuruldu, milli mücadele verildi. Ama Atatürk'ün dediğim gibi Milli eğitim, sağlık ve çocuklarla ilgili politikalarına baktığımızda çocuk esirgeme bunu getiriyor. Müthiş bir şekilde kütüphanesi var. Burada Japon ikizleri, Filipin ikizleri, İskoç ikizleri, birçok ikizler tercüme de olsa, yani ben mübalağa değil 500'e yakın kaynağını tespit ettim. Himayet Ehval ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun. Bu müthiş, devasa bir kütüphane demektir. Bunun yanı sıra birinci A maddelerinde, B maddelerinde vardı. Ana kucaklarının yapılması, hemşirelik teşkilatının kurulması, muayenehanelerin açılması şeklinde ciddi ciddi çalışmalar vardı. Evet. Peki, ilk resmi görüyorsak bunlar cepheden toplanan çocuklar. Dikkat edersen hepsi bir şekilde toplanılmış, gelmiş, ilk defa yuvaya alınacak, ne yapılacaklarını. Tabii bu resimde geldikleri haliyle yine de iyi giydirilmiş halde. Bu slaytta var mıydı hatırlayamadım. Ama bir çocuğun ayakkabıları vardı. Ayakları o kadar delikti ki gerçekten çok zor durumda çocuklar. Himayetval Cemiyeti ne yapmış ilk önce? Muayene ve tedavi, para, yiyecek yardımı, pastörize süt dağıtımı, diğer yardımlar, doğum yardımları, sıhhi banyolar, çocuk bahçeleri biraz evvel bahsettik. Bak dikkat edersen 2 milyon 794 bin şey yapmış ve diş tedavileri yapılmış. Ciddi bir şekilde kurumsal çalışmalar yapmış. Ne dedik? Ana, çocuk sağlığına, hepsi dikkat edersen korunmaya muhtaç çocuklara yönelik çok ciddi çalışmalar vardır. Bunlardan birisi de pastörize süt dağıtımıdır. Bununla ilgili Süt Damlası diye bir kurum kurmuştur. Tembellik yapmazsam Süt Damlası ile ilgili bir makaleyi yazmak istiyorum. Evet, geçelim.
Hocam o zaman Himayetval Cemiyeti ilk olarak hizmetlerini bu şehit düşen askerlerin çocuklarına hizmetle başlamış. Daha sonra
Evet.
örgütlenmiş bir yapı ile devam etmiş diyebiliriz.
Evet, zaten İlk şeyi çocukları şeyde Fevzi Çakmak şey yapıyor, şehit askerlerin çocuklarına bakmak görevimizdir. Bu nedenle örgütlenmesi konusunda bir telgraf çekiyor. Bunun üzerine Hacı Musa Mahallesi'nde ilk defa çocuklar misafir ediliyor. Yani Samanpazarı Mahallesi'nde oldu. Bugün Ankara doğum evinin, eski doğum evinin, ilk doğum evinin olduğu yerin karşısında küçük bir yer alınıyor. İlk defa misafirhane açılıyor. Daha sonra da Keçiören'deki çocuk yuvası şey yapıyor. Resim aynı çocukların, dikkat edilirse, giyim giydirilmiş halleri. Çok ilginç. Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir'in Gürbüzler Ordusu'nda da görürüz. Kazım Karabekir Gürbüzler Ordusu'nda büyüklere silah, yaşı küçük olanlara da tahta silah vererek onlara bir askerlik ruhu vermiştir. Çocuk esirgemede dikkat edersen tam bir asker ciddiyetiyle çocuklara giydirmişler. Gördüğün gibi talebe sofraları burada ilginçtir. Pansiyonlar ilginçtir. Talebe sofraları ilginç olan bir sosyal yardımlaşma. Okumak amacıyla yakın çevreye giden çocuklara öğlen yemeğinin çıkarılması tamamen bir gönüllü hizmetidir. Bunun için belirli yöresel ekonomik durumu iyi olan insanlar Çocuk Esirgeme Kurumu'na yardım ediyor. Diyor ki ben 5 tane çocuğu doyuracağım diyor. 5 tane çocuğun yemek parasını hesaplıyorlar. O şekilde veriyor. Tam bir sosyal yardımlaşma örneğidir şeyler. Talebe sofraları. Evet. Bunun yanı sıra baktığımızda arkadaki resimde de gördüğün gibi Çocuk Esirgeme Kurumu kendi çocuklarını da daha sonra kızlarını yetiştirerek ilk önce bakıcı okulu diyor, daha sonra hemşirelik okulu haline getiriyor. Burada Elif dikkatini çekti mi? Banyolar, bak sıhhi banyo diye 10 tane sıhhi banyo var. Yani o dönemde su bulmak ne kadar zor. Buralarda duş sistemini kuruluyor. Halen Anafartalar Caddesi'nde olan Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi'nin alt katı sıhhi banyo ve muayenehane süt damlasıdır. Keşke orayı müze haline getirebilsek biz. Bir ara müze çalışmaları için her şey yapıldı. Kültür Bakanlığı'ndan izin alındı. Ama maalesef bugün bunu yapabilecek kişiler hatırlamıyorlar bile. Bunun yanı sıra ana mektebi açtığını görüyoruz. Toplam 447 tane sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlikle ilgili kurum ve kuruluş üretmiştir Çocuk Esirgeme Kurumu. Evet.
Aslında yani o zaman o döneme göre ne kadar olağanüstü çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yüzme ve kum havuzu mesela, sinemalar,
Evet.
okuma odaları gerçekten hayretle dinliyorum ben şu an.
Evet, çok ilginç. Mesela ben Salihli'de bir sinema yakaladım o sırada. Salihli'ye kadar gittim. Hatta biriyle de görüştüm. Daha sonra şu anda belediye teslim almış orayı ve halen üstünde Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin ablemi, yıldızlı ablemi gözüküyor. Orada düğün salonu ve sinema olarak kullanılmış. Aynı şekilde Tokat'ta ilginç olan şeylerden biri, mesela süt damlasına Tokat'ta rastlıyoruz. Maalesef inceleyemedim. Bu korona nedeniyle pek hareket edemedim bu ara. Ama Denizli'de de bir süt damlasının olduğunu biliyorum. Detaylarına ulaşmasam da. Özellikle böyle bir şeyin süt damlası olduğunu ve Tokat'ta süt damlasının bir meydana isminin verildiğini, o dönemde çocuk yuvasının olduğu bir yerde süt damlası meydanı şey yapılmış, ama tabii bugün ismi değiştirilmiş. Onunla ilgili bir iki ufak çalışmam var. Bir arkadaşımız bu konuda yardım sözü verdi. Bakalım onunla ilgili bilgi ve belgeleri bulursak belki bu programların sonuna doğru genel bir bilgi arşivi paylaşması yapabiliriz Elif. Evet, ne diyor? İffet Aslan gazeteci yazar şöyle bir söz söylemiş okuduysam. İstersen sen oku, daha anlamlı olsun.
Tabii ki. İlk kuşak Cumhuriyet çocukları, bizler bu kutlamaların coşkusu içinde büyüdük. Omuzlarımızda okullarımızın sağladığı Çocuk Esirgeme Kurumu kumbaraları ile bir kız, bir erkek, ikişer ikişer yollara çıktığımızda ellerimizdeki rozetleri yakalarına takmak için yaklaştığımız yetişkinler önümüzde adeta kuyruk oluşturur. Umut ve iftihar dolu bakışları ile bizleri sanki okşarlardı. Törenlere hakim olan sevgiydi, gurur idi, şaşaa değildi. Çocuk Esirgeme Kurumu bu tören için sahiplerinin sunduğu her türlü araca doldurduğu çocukları kentlerin sokaklarında gezdirirken yol boylarına dizilen halkın gözlerindeki sevgiyi, gururu ancak şimdi yorumlayabiliyorum.
Çok güzel değil mi?
Çok güzel.
Ve o coşku 23 Nisan'ları yaşayan biri olarak resimde de görüyoruz. Arkadaş için rozet takıyor arkada. Ve ilk defa şefkat pulları, rozetler bir kurumun gelir elde etmesi için izlenen yollardan birisi. Yani cumhuriyet çocuğa hasret, çocuk cumhuriyete hasret. Yani iki hasret böylece kucaklaşmış oluyor. 23 Nisan'ların özelliği buradan geliyor Elif. Evet.
En çok da gelir sanırım şefkat pullarından elde etmişler.
Yani çok ilginç olan şeylerden birisi tabii elbette şefkat pulları var. Lüks telgraflar var. O da ilginç uygulamalardan biri. Şefkat pulları belirli bir zamanda Kızılay tarafından da çıkarılıyor. Himaye Etval tarafından da çıkarılıyor. İlginç olan şeylerden biri tabii PTT'den izinle çıkarılıyor. Ve devlet bazında o kadar güçlü ki çocuk esirgeme kurumu, dolu yerlerde, at yarışlarında, milli eğitimin kullandığı karnelerde şefkat kolu yapıştırma zorunluluğu getiriliyor. Yani devlet himaye etfal cemiyetini canı gönülden destekliyor. Böyle bir çalışma. Evet, zamanımız hızla gidiyor. Hemen hızlı toplayayım istersen. Kronolojik gelişmeye baktığımızda 23 Nisan 1921 Hakimiyeti Milliye Bayramı. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 3. yılı münasebetiyle 23 Nisan 1922 günü kuruluş yıl dönümü kutlamalarından dolayı bir tören yapılıyor. Himaye Etfal binası önünde toplanıp Karacaoğlan askeri birliklere katılarak geçit töreninde meclisi selamlayacaklardı diyor. Bunları gazetelerden aldım şeyde. Meclise yapılan ilk 23 Nisan töreninde Himaye Etfal Cemiyeti Başkanı Doktor Fuat Umay'a protokolda yer verilmesi cemiyete ve çocuklara verilen önemi gösteriyor. İlginç olan şeylerden biri Hakimiyet Milliye Bayramı. Dikkat edersen Hakimiyet Milliye Bayramı'nı kutluyoruz. Ve 23 Nisan'a geldiğimizde Latife Hanım Himaye Etfal temsilcisi olması ve Kemal Paşa'nın Himaye Etfal Cemiyeti'ni açıkçası desteklemesi nedeniyle güçlü bir şekilde Himaye Etfal Günü olarak kaydediliyor. İlk defa 23 Nisan. Böylece iki bayram bir araya gelmeye başlıyor. Bunu ne diyor? 1923 Nisan'da Akşam gazetesinden almışım. Aynı şekilde Son Saat gazetesine. Yani Himaye Etfal ile Çocuk Bayramı birleştirilmiş. Ve Latife Hanım belirli bir dönemde Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili çalışmalar yapmış. Böylece Atatürk, Latife Hanım, Fuat Umay işbirliği daha güçlü bir şekilde ortaya geliyor. Böylece 23 Nisanların ortaya çıkmasında da böyle bir kronolojik şey geliyor. İkinci kronoloji sayfasına geçtiğimizde, geçelim mi? Çok ilginç Ahmet Ağaoğlu. Bu Ahmet Ağaoğlu dönemin yazarlarından Hakimiyeti Milliye gazetesinde ilk defa 25 yılında fakir çocukları unutmayalım diye bir şeyi söylüyor. Ciddi bir şekilde toplumsal yapıyı örgütlüyor ve rozetlerin takılması için rozet bayramı şeklinde algılanıyor. 1925 yılında rozet bayramı geliyor. Dikkat edersen. Ağaoğlu 1900 yılından önce 23 Nisan Çocuk Günü, Çocuk Bayramı şeylerini yerleştirmeye başlıyor. Tabii Fuat Umay'la Ahmet Ağaoğlu belirli bir şekilde bu işi sistematik bir şekilde işleniyor. Ve en son 1920'de Hakimiye Milliye'ye baktığımızda ne diyor? Ankara'da bulunan Himaye Etfal Cemiyeti Merkezi 22 Nisan'da bir beyanname yayınlayarak büyük vazimizin çocuklarımızın 23 Nisan bayramını daha şerefli, daha sevinçli geçirmelerine vesile olacak büyük jestte bulunmuş ve otomobillerinden birini çocuklara tahsis ediyor. Cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk sarayında bir görevlendiriyor ve müthiş bir olay oluyor. Bu nedenle Atatürk'ün de çocuklara verdiği önemi gösterdiği söyleniyor. Yani çocuk bayramı ilmek ilmek işlenmiş, oya gibi işlenmiş bugünkü deyimiyle ve Atatürk'ün destekleriyle de çocuğun önemi vurgulanmış. Belki tabii bize yazılmayan, ulaşılmayan şeylerden biri elbette Atatürk'ün ve Fuat Umay'ın, ki Fuat Umay soyadını Atatürk vermiştir. Çocukların koruyucu tanrısı anlamında. Bu da Fuat Umay'a güçlü bir şekilde desteğini gösteriyor. Peki burada ilginç olan şeylerden birisi Himaye Etfal Cemiyeti balosu düzenleniyor. Ve 10 bin lira yardım toplanmış. Dikkat et. Arkasından 28 yılında Hakimiyeti Milliye Bayramı kutlandığında çocuklar 23 Nisan meydanlarda toplanarak Çocuk Bayramı'nın her tarafında özel merasim. Yani 28 yılında artık oturmuş baktığımızda ve en önemli olay 1929 yılında geliyor. Aa diyorlar, bu Çocuk Bayramı güçlü bir şekilde kabul edildiğine göre bir haftaya yayalım deniyor. Bir hafta boyunca Çocuk Haftası kutlanıyor ve 1933'te 23 Nisan Çocuk Bayramı yeni bir aşama ile çocuklarda gelecekte mesuliyetleri hazırlayıcı bir program haline dönüşüyor. Nedir bu? Atatürk 23 Nisan sabahı çocukları makamında kabul edip kendi yerlerini onlarla sohbet ediyor. Yani bugünkü gelenek bu şekilde gelip oturuyor. Yani çocuklar bir ileriki slayta gelelim. Pardon, o araya geçiş yapmışım. 23 Nisan'da bak çocuklarla ilgili çok güçlü bir şekilde şey yapmış. Memlekette yetim çocuklar, analı babalı ama muhtaç çocuklar, hasta çocuklar, sokaklara atılan çocuklar, hırsız çocuklar, evlerdeki ahiretlikler, belki bunu konularımızdan biri. Yani ahiretlikler konusunda sosyal hizmet tarihinde incelememiz lazım. Yani Osmanlı'da özellikle bir dönemde bu tür şeylerin kızların evlendirilmesiyle ilgili ahiretlik dediğimiz bir sistem. Yani besleme, bugünkü literatürde de besleme veya beslekler diye bahsedilen bir kız grubu da var. Oyundan havadan mahrum çocuklar, dayakla büyüyen çocuklar, anneleri çalışan, okuldan mahrum çocuklar, serseri çocuklar, köy çocukları, fuhuş. Ve çok ciddi şekilde hepsi dikkat edersen bir sosyal hizmet konusu. 1929 yılında bunlar. Yani böylece çocuk objesi artık öyle bir şekilde Cumhuriyet'in bölünmez bir parçası haline gelmiş Elif. Böyle de olunca halkın kafasında artık dikkat edersen 22'lerde başlayan çalışmalar 29'a kadar ciddi bir şekilde çocuk olgusu yerleştirilmiş. Bu da tam bir çocukla ilgili pislik veya sefalet içinde büyüyen çocuklar diyor. Hepsinin başlıklarına baktığımızda bunları Cumhuriyet Gazetesi çok ciddi bir şekilde makale haline getirmiş. Evet. Geçiyoruz. Evet, ben onu bir araya koymuşum. Düzenlemeyi biraz hızlı bir şekilde yaptığım için geçmişim. 23 Nisan milli bayramlarla ilgili. Bak 1920'de ne 27'de Ankara'da bütün araba, otomobil ve otobüslerin Nümune Hastanesi ile erkek lisesi arasında meydanlarda bayrak çiçeklerle süslenmiş olarak Sat diye yazmışım, saat olacak. 9'da toplanacak. Bütün çocuklar kendi arabalarına binerek, olmayanlar cemiyetin arabalarına binerek saat 9'da toplanacak. Herkes araçlara bindikten sonra alayın önünde mızıka geçilecek ve öngörülen güzergâhta gidilmeye başlanacak. Çocuk sarayı önünde bisikletler ve izciler Fuat Bey'in selamlanacak. Çocuk sarayına davet edilerek şeker pasta ikram edilecek. Milli Hakimiyet Bayramı hakkında bilgi verilecek. Sonra da salıncak ve oyuncakların olduğu yere çıkarılacak. Yani binanın arka kısmını. Orada öğleye kadar oynayacaklar. Öğleden sonraki sabah gibi davullar çalarak bando mızıka ile salıncak ve beşik kayıklarda çocuklar eğlendirilecek ve pehlivanlar güreşecek. Çok ilginç olan şeylerden biri pehlivan müsabakaları. Himayet Valim Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Atatürk'ün de davet ettiği birçok pehlivan müsabakaları ve at yarışı müsabakaları düzenlenmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Himaye Etval Cemiyeti toplumla çalışmada çok sistematik bir şekilde çalışmıştır. Yani halkın sevdiği, çocukları gösterebileceği şekilde Hatta bir şey vardı meşhur, internette herkes indirebilir. Atatürk'ün yanında bir kız çocuğu, göğsünde bir Osmanlıca şeydir. Yetim malıdır, diri etmeyin. Yani yetim malıdır, ziyan etmeyin der. Yani yetimin hakkının yedirilmemesi, elbette dini şeylerde de vardır. Ama Atatürk yetimin hakkının korunması konusunda hassasiyetini bu şekilde koymuştu. Ve gece fişekler patlatılıyor, karagöz oynatılıyor, hikayeler anlatılıyor. Saat 17 ile 20 arasında çocuk balosu. Yani tam bir resmi geçit. O sırada çocuk sarayının önünden dolaşarak geçiyor. 1927 yılında bunun olduğunu düşün. Zaten Ankara'daki araba sayısı belli. Yani tüm arabaları Çocuk Esirgeme Kurumu'nun şeyine veriyor ve Atatürk de dikkat edersen 2 slide önce söylediğimizde çocuklara arabasını tahsis etmiş. Evet. Böylece sistemin ne kadar şey olduğunu ben buraya kestim, yapıştırdım. Tabii İzmir'de olmadığım için esas arşivimle ilgili bilgilere şey yapamadım, koyamadım. Elimde 1931 yılı programı vardı. Himayet ve Cemiyet'in. Bunlar gazetelerden bulduğum şeyler. Hepsi değişik değişik. Bak neler yapıyor merasim programlarıyla ilgili. Ciddi şekilde programlar yaptı. Ve çok sistematik bir şekilde törenin nasıl yapılacağı, çocukların nasıl katılacağı ve bir ilerkine geçelim. Onda daha ayrıntılar var. Şeyin tam bizim görüntümüzün olduğu yerde 2 tane temsilci seçiliyor. O sırada Türk Ocağı'ndaki birisi Burhanettin'di, öbürü de Sevim'di. Kızın ismi, yazıyı göremiyorum ama hatırladığım kadarıyla öyle bir şey vardı. Yanlış değil, değil mi?
Evet,
Burhanettin
doğru hocam.
ve Sevim. Evet, Burhanettin ve Sevim. İkisi de dikkat edersen ne kadar ciddiyetle duruyor. Ne yapıyor? Peki çocuk haftasında 1929 yılında her çocuğa müsavi gıda, sıhhat ve hayat isteriz. Pardon. Uzun zamandır ara verince bak benim de boğazım 2 yıldır da ders vermeyi unutunca boğazımız artık taşımıyor bu yükü. Çocukların dinlenilmesini, men edilmesini söylüyoruz. Evlerde, mekteplerde, her yerde dövenlere karşı kanun çıkarılıyor. Yük taşımasına mani, ağır işlerde sinemalar isteriz. Fakir, zengin çocuklar için izci teşkilatı isteriz. Sene 1929 ve hemen izciliğin yeni çıktığı dönemler. İngiltere'de Baden-Powell izcilikle ilgili çalışmaları yapıyor ve o dönemde özellikle Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı öncesinde çok ciddi şekilde çocukların ve gençlerin izciliğe yönlendirilmesi için beden terbiyesiyle ilgili çalışmalarda izcilik vardı. Çocuk bahçesi istiyor ve fakir çocukların her tarafa Himayet Vali'nin güçlendirilmesi, komite reisi Burhanettin ve umumi katip Sevim Hanım meclise gönderilen yazıda 11 başlık altında isteklerini toplamış. Yani çocuk işçiliği var, çocuğun fiziksel gelişimi için var, çocuğun nasıl gelişmesi gerektiğiyle ilgili hepsini istemiş çocuk sinemaları. Çünkü o dönemde çocukların sinemalara gitmesi gündüz saatlerinde uygun. O da ailesinin izniyle çok ciddi şekilde bunları istemiş Burhanettin ve Sevim ve hükümete de bildirmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne.
Hocam şimdi bu istekleri okurken çok yakın bir zamanda yerel yönetimlerde bir staj yaptım. Orada da bir çocukla aramda şöyle bir diyalog geçmişti. Bana şöyle demişti. Evet, atölyeler düzenliyorsunuz ama keşke bize de sorsanız. Bana sorsanız ben drama atölyesi yerine başka bir şey isterim. Bunlar çok
Evet.
güzel ama keşke bize de sorsanız. diye böyle 5. sınıf öğrencisi bir çocuk benimle böyle konuşmuştu. Hani bu istekleri okurken siz, benim de aklıma o geldi. Aslında çocukların katılım hakkını orada
Evet.
bir şekilde bana anlatmaya çalıştı. Çok da haklı olarak, evet çocuklar için atölyeler düzenliyoruz ama bir de onlara sormak lazım. Siz ne istiyorsunuz
Evet.
diye.
Bunları Burhanettin ve Sevim
Evet.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Hem de 1929. Evet, son kısımlara geliyoruz. Biraz hızlı geçeyim çünkü uzattım biraz. Birincisi Osmanlıca bir ister zehvaları. İkincisi de sağ olsun bir arkadaşım göndermişti. UNICEF'in bir kartıymış. Arada eş dost böyle arşiv oldu mu gönderiyor bana. Ben de bulmaya çalışıyorum. Ama bu kartı bir arkadaşım gönderdi. Bakın ne diyor? 23 Nisan'da özellikle Çocuk Bayramı haftasından sonra şefkat pulları yapıştırılıyor, gündemde tutuluyor. İster zehvalarında belgede 1930'larda Türkiye çocuk haklarını talep ediyor denilerek çocuklarımızın istediği haklar şu şekilde. Ana sütü, anne ihtimamı, azarlanmamak, temiz ve muntazam gıza, sağlam ana baba, öpülmemek, gürbüz olmak, aile tabibi, şefkat, her gün banyo, korkutulmamak, hava ve güneş, mütehassıs ebeler, bize mahsus bahçeler, tozdan korunmak, sineklerden korunmak, hürmet. Ve hepsi çocuk hakları için bugün lazım olan, tabii bunlar 1930'lu yıllarda dikkat edilirse. Mesela burada ilginç olan şeylerden biri öpülmemek diyor. Oysa yani bizim daha önceki şey dedi bizim akranlarımız yani şu anda 65-70 yaşlarda olmak çocuk sevilirken şöyle haşır huşur sevilerek, öpülerek, koklatarak şey yapılırdı. Ama o sırada Avrupa'daki şeyleri çok ciddi şekilde inceliyor Çocuk Esirgeme Kurumu. Bunların hepsi çocuk haklarıyla ilgili şeyler ve ciddi şekilde 23 Nisan törenlerinde bu şekilde halka çocukların ağzıyla öğretiyorlar. Evet. Ve baktığımızda ilk Çocuk Esirgeme Kurumu Şefkat Pulu nasıl olacak? Programda şöyle çocuklarla ilgili makale yayınlanması, mümkünse özel sayı şeklinde çocuğun hayatı, dükkan ve evlerin himayetvar bayraklarıyla süslenmesi, şube merkezler anne babaları desteğine çocuklara bayram elbisesi yapılması, himayetvarın merkez şubelerinde bayramlaşma yapılması, tebrik kartları gönderilmesi, 23 Nisan'dan bir veya 2 gün önce başlayarak bütün dükkanlarda çocuklara ait eşyaların vitrinlerde teşhiri, çocuk bakımı hastalıkları, giyimi, gıdasına ait dehvaların teşhiri. Ne dedik başta da söylediğimiz gibi çocukla ilgili her şeyi çok sistematik bir şekilde ortaya koyuyor. Yani çocuğu farkındalık yaratması için çocuğu sürekli gönderiyor ve bugün bizim kullandığımız lobicilik sisteminde gündeme getiriyor, değil mi? Çok ciddi bir şekilde farkındalık, savunuculuk ve lobicilik çalışmalarını Himaye Etfal Cemiyeti örnek bir şekilde yapmıştı. Peki ne yapmış işte? Bak çocuklara, uçaklara ilişkin bildiri atılması, balo müsamere, tünelden ücretsiz olarak geçirilmesi, gürbüz çocuklarla zayıf çocukları karşılaştırılacak yazıların hazırlanması, 6 çocuk sahibi ailelerin desteklenerek mümkün olduğunca ailelere imtiyaz sağlanması ve sinemalarda, tiyatrolarda ücretsiz karagöz, kukla gösterim gibi doyasıya bir program yapmışlar. Bir hafta boyunca elbette o zamanki Maarif Nezareti yani Milli Eğitim Bakanlığı da bu tür çalışmalarda desteklemiş ve dönemin ne diyoruz Türk Ocağı ve daha sonra da Halk Evleri grubu özellikle bu alanda Himaye İtfal Cemiyeti'ne çok ciddi şekilde yardım etmiştir. Halk evlerinde birçok konferans düzenlenmiştir. Radyolarda konferanslar düzenlenmiştir. Ve o sırada devletin büyükleri ve çok güçlü şekilde yazar kadrosu Himaye İtfal Cemiyeti'ne sonsuz bir destek vermiştir.
Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.
Evet. Evet. Peki bundan sonra ne oldu? Son kısmını kısaca bağlayacağım. Himaye İtfal Cemiyeti belirli bir zaman sonra elbette güç olarak, sivil toplum kuruluşu olarak bir takım şeylerde geri kalmaya başladı. Böylece geri kalmaya başlayınca çok ciddi şekilde ne demiştik? Başına Hakimiyeti Milliye Bayramı'na sahip çıkan Fuat Umay 1946 yılında şeyden ayrılıyor. Himaye İtfal Cemiyeti başkanı, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığından ve Himaye İtfal Cemiyeti de o şaşalı çok müthiş günlerinde yavaş yavaş şey yapıyor. Sadece belirli bölgelerde çocuk yuvaları hizmetine yürütecek şekilde geliyor kurumsal olarak. Yani bununla ilgili hizmetler zayıflamaya başlıyor. Daha sonra da özellikle TRT'nin uluslararası bir şekilde Kültür Bakanlığı'yla işbirliği halinde baktığımız gibi 81'den itibaren Kültür Bakanlığı organizasyonları yapıyor. O dönemde TRT ona bağlı. Uluslararası bir şenlik haline getiriliyor. Bir ileriye geçersek slaytlarda. Ha, pardon, o sırada 1981 yılında özellikle şeyde askeri yönetim zamanında Hakimiye Milliye Bayramı'nın adı resmen Çocuk Bayramı olarak kabul ediliyor. Ondan sonra Milli Eğitim daha ciddi şekilde çalışmaları yapıyor. Şimdi son günde de Milli Eğitim biliyorsun kendi okullarında kutlamaları yaparak 23 Nisan törenlerini sürdürüyor. Bununla ilgili de 2012'de çıkan kanunla milli bayramların nasıl kutlanacağına ilgili şeyler vardı. Özetle şunu diyorum. Himaye İtfal, bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, ciddi bir şekilde çocuk haklarını gündeme getirebilmek, anne babaları ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ciddi çalışmalar yapmış. Bu çalışmalar belirli bir zaman sürmüş. Daha sonra da TRT'nin, Kültür Bakanlığı kanalı TRT'nin, günümüzde de Milli Eğitim Bakanlığı kutlamalarıyla 23 Nisan halen sürdürülmektedir diyoruz. Kısa tutacağız demiştik ama Elif yine de bayağı uzattık, değil mi?
Güzeldi ama hocam. Buraya da sabrınız için teşekkürler demişsiniz.
Evet. Sevgili dinleyicilerden bugün muhakkak şeyi izliyorlardı. Maçı izliyorlardı. Ama YouTube'da yayınlanınca belki izlerler. Yahut sizin gibi genç kuşak çocuk bayramlarının nasıl çıktığını görürler. Ben kendime düşen görevi yaptım zannediyorum Elif. Umut Hocam bundan sonra sosyal hizmet tarihiyle ilgili bir takım şeylerin üstleneceği sözünü verdi.
Değil mi?
O nedenle sosyal hizmet tarihini bilmek gerekir. Bazı arkadaşlar ne olacak geçmişi bilmek. Ama şimdi sen de bu kadar detayı öğrendikten sonra 23 Nisan'ın öneminin farkına vardın sanırım.
Tabii ki hocam.
Evet.
Yani çok çok güzeldi. Evet uzun oldu ama dinleyenler de benim gibi çok hani en nihayetinde sona geldiğinde daha böyle bilgili 23 Nisan'ı artık daha başka bir yerde kafasında konumlandırmış olacağını düşünüyorum. Ve size tüm dinleyenler, dinleyecekler, bizi izleyecekler adına çok teşekkür ediyorum. Umut Hocam'ın da dediği gibi Turgay Hocam sosyal hizmet tarihini tek başına sırtlanıyor sosyal çalışma podcast'te. Ben de elimden geldiğince Turgay Hocam'a yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum Turgay Hocam.
Evet, tüm herkese sabırları için teşekkür ediyorum. Biz kendi çabamızda göle Nasrettin Hoca hesabıyla biraz maya çaldık. İnşallah bu mayayı genç meslektaşlarım daha ileriye götürür diyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Sağ olun, var olun.
Hoşça kalın.
Sağ olun.